Ayrım 23.
Şahsiyat olmamak için, işe politika karıştırmamak, müsavat olmak için. Sonunda 3 oy eksikle Mustafa Kemal'i seçtiler. Sivas Kongresi'nin ilk 3 günü hemen hemen boşuna, kongredeki temsilcilerin iddiatçı olmadıklarına dair yemin formülü hazırlanır, padişaha arıza yazmak, gelen telgraflara cevap yazmak, kongre politika ile uğraşacak mı uğraşmayacak mı gibi tartışmalarla geçti. 4. günü önemliydi. Cemiyetin Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk olan adı, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne çevrilmiş, heyeti temsiliye Şarki Anadolu'nun heyeti umumiyesini temsil eder maddesi de, heyeti temsiliye vatanın heyeti umumiyesini temsil eder olarak değiştirilmiştir. Kongre üzerine en büyük baskı Amerikan mandacılarından geldi. İstanbul'da Ahmet Rıza Bey, Ahmet İzzet Paşa, Cevat Paşa, Çürük Sulu Mahmut Paşa, Reşat Hikmet, Cami Reşit Sadi Beyler, Esat Paşa, Kara Vasıf gibi başta gelen şahsiyetlerin hep manda taraflısı olduğuna dair şifreler yağdı. Bekir Sami ve Refet Beyler, Bele, kürsüde bu davanın sözcülüğünü yaptılar. Rauf Bey de nutkunu, bu tehlikeler karşısında memleketimize karşı en bitaraf vaziyette bulunan Amerika'nın müzaheretini kabul etmeye mecburuz. Ben bu kanaatteyim diye bitirmiştir. Manda üzerine geçen uzun tartışmalar ki nutukta bol yer verilmiştir, sonunda heyet istemek için Amerika'ya bir mektup yollanmak gibi ki gönderilmemiştir, sudan bir karara bağlanıp kalmıştır. Mustafa Kemal'in mandacılara karşı en kuvvetli silahı Erzurum Kongresi'nin manda ve himaye kabul olunmaz yolundaki kararıydı. Kongre 11 Eylül 1919'da daha kalabalık bir heyeti temsiliye seçerek sona ermiştir. Fakat üyeler olağanüstü toplantı ihtimaliyle bir müddet daha Sivas'ta kalacaktı. Yeni bir seçim yapılarak meclis toplanması da kongrenin kararları arasındaydı. Kazım Karabekir telgraf çekerek Sivas heyeti temsiliyesi Erzurum heyeti temsiliyesini kaldıramaz. Yalnız oraya seçilenler buradan çekilmelidirler diyordu. Bu sırada Mustafa Kemal çok ileri bir adım daha attı. Milli hareketi durdurmak için Malatya'da Kürtçülük ayaklanmasına kadar haince hareketleri kongre adına doğrudan doğruya padişaha bildirmek için İstanbul hükümetinden izin istedi. Verilmemesi üzerine gene kongre adına Anadolu'yla İstanbul'un bütün ilişkilerini kesmeye karar verip sivil ve askeri makamlara bugünün padişahı ile milleti arasına giren hainler hükümeti yerine meşru bir hükümet iktidara gelinceye kadar hepsinin Sivas'ta heyeti temsiliyeye bağlı olduklarını bildirdi. Gerçi pek çok tenkitler ve karşı gelmeler olmuşsa da artık Anadolu'da İstanbul'dakinden ayrı milli bir iktidar çekinilmez bir olup bitti. Bu yeni iktidarın başı da Mustafa Kemal'di. 12 Eylül 1919'da Anadolu İstanbul'dan ayrılmıştır. Sivas Kongresi konuşmalarından günü gününe haber verilmediği için şikayetler eden Kazım Karabekir, bu defa da acele edildiğini söylüyordu. Kendini tek yetkili kuvvet sahibi gören Kazım Karabekir, İstanbul'da kötü bir hükümet bu hareketi büsbütün isyancı saydırabilir, halk ayaklanabilir, Anadolu'da kardeş kanı dökülebilir diyordu. Gerçi sonradan sırayla bunların hepsi olacaktı. Ama bir kurtuluş savaşı için hepsini göze almalıydı. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Robeck, Dış Bakanı'na 13 Eylül 1919'da şöyle yazıyordu. Sadrazam Damat Ferit'le görüştüm. Mustafa Kemal'in hareketine gittikçe daha önem vermektedir. Bu hareket ona göre Ankara, Sivas ve Erzurum vilayetlerinde 500 kadar subayın işi. Ya onları ezecek bir Osmanlı kuvveti gönderelim, ya eğer müttefikler buna izin vermezlerse, kendileri bazı kilit noktaları işgal etmek üzere kuvvetler göndermelidirler. Ben kendisine şu cevabı verdim. Eğer Türk kuvveti giderse bir iç savaş olur. Müttefikler harpten yorulmuşlardır. Kan dökülmesini istemezler. Ferit'e göre halk müttefikleri çok kuvvetli biliyor. Barış kararlarını kabul etmeye hazırdır. Kendisine Mustafa Kemal'le bir görüşme fırsatı aramasını söyledim. Bunun için vakit geçti dedi. 17 Eylül tarihli bir rapora göre de Anadolu'da milli hareket bağımsız bir cumhuriyete doğru gitmektedir. Bu hareket İstanbul'dan bilhassa Harbiye Nazırlığı'ndan desteklenmekte, halk efkarını damat Ferit'ten fazla Mustafa Kemal temsil etmektedir. Onlara hükümetin kabul edeceği bir anlaşmayı silah kuvvetiyle zorlamak gerekecektir. Damat Ferit, ben çekilirim ama bu padişahı bırakmak manasına gelir. Padişahsa kendine karşı gelenlerle bir hükümet kurmaktansa tahtından vazgeçmeyi tercih eder deniyordu. Amerika'dan gelip Sivas'ta kendisiyle görüşen General Harbour şöyle yazmıştır. Mustafa Kemal 38 yaşlarında, zayıfça, boyu bosu yerinde, asker tavırlı bir genç adam. Türklerin evde ve dışarıda başları kapalıdır, bunun ise açık. Ateş hattında tehlikeye uğramaktan çekinmez olduğunu ve bu yüzden Alman subaylarının kendisinden şikayetçi olduklarını işittiğimizden kendisiyle ilgiliydik. Cevapları pek açık ve akarsu gibiydi. Sıkıntılı işler içinde bulunduğu, güzel tesbihini hiç durmadan çektiğinden belliydi. Şahsiyetiyle arkadaşlarına kolayca hakim olmuştu. Onun ve yakın arkadaşlarının gerçek vatanseverler olduklarını gördük. General Pershing'in kurmay başkanı olan General Harbour Sivas'ta Mustafa Kemal'le görüşürken der ki, Türk tarihini okudum. Milletiniz büyük kumandanlar yetiştirmiş, büyük ordular hazırlamıştır. Bunları yapan bir millet elbette bir medeniyet sahibi olmalıdır, takdir ederim. Ama bugünkü duruma bakalım. Başta Almanya, müttefiklerinizle 4 yıl harbettiniz, yenildiniz. Dördünüz bir arada yapamadığınız şeyi, bu durumda tek başınıza yapmayı nasıl düşünebiliyorsunuz? Fertlerin intihar ettikleri vakit vakit görülür. Bir milletin intihar ettiğini mi göreceğiz? Mustafa Kemal generale teşekkür ederim dedi. Tarihimizi okumuş, bizi öğrenmişsiniz. Fakat şunu bilmenizi isterdim ki, biz emperyalistlerin pençesine düşen bir kuş gibi yavaş yavaş aşağılık bir ölüme mahkum olmaktansa babalarımızın oğulları olarak vuruşa vuruşa ölmeyi tercih ediyoruz. General ve arkadaşları sessizce ayağa kalktılar. Biz de olsak böyle yapardık. Dış Bakanı Lord Curzon şöyle diyordu. Şu menhus İzmir çıkarmasından beri her Türk Mustafa Kemal'in temsil ettiği yurtseverlik davasına karşı derin bir sempatiden başka duygu besleyemez. İngiliz Genelkurmay Başkanı Sir Henry Wilson artık İngiliz politikası Mustafa Kemal'le dost olmaktır demişti. İstanbul komutanlığına gelen Sir Charles Harrington yazdığı mektupta gene Sir Henry Wilson, yapacağımız en doğru hareket İstanbul'dan çıkıp gitmek ve Türklerle dost olmaktır diye yazıyordu. Mustafa Kemal davranışlarında meşruiyetçi kalmaya pek dikkatliydi. Anadolu'da Milli Meclis açılıncaya kadar Osmanlı mevzuatına dokunmamıştır. Her şeyi yapabilirsiniz diyenlere daima hayır cevabını vermiştir. Kendisini devrimci kararlara sürüklemek isteyen Türkçü ve ilerici gençlere de biz şimdi vatanı kurtaracağız, bu işlerin sırası değildir derdi. Sivas Kongresi çoğu dürtüşle gelen 31 üye ile toplanmış, heyeti temsiliye sayısına 6 kişi eklenmişti. 18 gün sonra toplanan Balıkesir Kongresi hareket bütünlüğünün sağlanmadığını gösterir. Başta bulunanlar, biz Yunanlılara karşı bir cephe kurduk. Sivas'takilere katılırsak politikaya karışmış oluruz diyorlardı. İstanbul'dan da onlarla birlik olmadığınızı ilan ederseniz size silah da veririz diye ayrılığı kışkırtıyorlardı. İzmir Kuzey Bölgesi Kuvayi Milliyesi adına 28 kişi ancak 1920 Mart'ında şu kararı verdi. 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin Vahdet-i Milliye maksatlarına ve siyasi emellerine tamamıyla iştirak ederiz. 16 Mayıs İzmir işgali uyanışını 16 Mart İstanbul işgali tamamlayacaktı. Damat Ferit'in dayatışı Ekim'e kadar sürdü. 1 Ekim'de padişah ve halifeye bağlı fakat yurtsever şahsiyetlerden bir hükümet kurulmuştur. Mustafa Kemal bu hükümeti kendi yönetimi altında tutmak, yeni millet meclisini de Anadolu'da toplamak isteğindeydi. İstanbul hükümetine yardımcı olmak için bir hayli şartlar ileri sürdü. Yeni hükümet kongre kararlarını tutmalıydı. Meclis toplanıncaya kadar millet kaderiyle ilgili hiçbir karar verilmemeliydi. Barış konferansına gidecek delegeler milletinin güvenini kazanan şahsiyetler olmalıydı. Bazı tutuklama, aziller, sorumlu olanları cezalandırmak, alınan rütbeleri geri verme, Kuvayi Milliyeciler aleyhindeki davaları durdurma, basını yabancı sansüründen kurtarma gibi istekler vardı. Çoğu İstanbul hükümetinin yapamayacağı şeylerdi. Bir hayli haberleşme, makine başında görüşmelerden sonra İstanbul hükümeti Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Mustafa Kemal'le konuşmak ve anlaşmak için Anadolu'ya göndermeye karar verdi. Mustafa Kemal 18 Ekim'de Sivas'tan kalkarak Salih Paşa ile buluşmak üzere Amasya'ya gitti. Bu toplantıda 5 protokol imzalanmıştır. Esaslar hep Mustafa Kemal'in istedikleriydi. Pek önemli mesele yeni seçimden sonra Millet Meclisi'nin toplantı yeri olmuştur. Mustafa Kemal'e göre meclis Anadolu'da bulunmalıydı. Salih Paşa ile Bursa üzerinde bir uzlaşmaya vardılarsa da Bahriye Nazırı verdiği sözlerin hiçbirini yerine getiremez. Mustafa Kemal Sivas'tayken Sivas'taki Hürriyet ve İtilafçılar padişaha telgraflar çekerek ne heyeti temsiliye ne de başındakileri tanımadıklarını bildirmişlerdi. İstanbul'da hükümet değişmiş olsa da padişahçı takım her yanda yığın kaynaştırıcılığında devam ediyordu. İstanbul'un meclisin Anadolu'da toplanmasına karşı olduğu haberi gelince Mustafa Kemal Kazım Karabekir'i ve Ali Fuat Paşa'yı Sivas'ta son bir görüşmeye çağırdı. Gerek meclis gerek Paris'te hazırlığı bitmek üzere bulunan barış konferansı diktasından sonra ne yapılacağı üzerine bir karar verilmeliydi. Buluşma tarihi 28 Kasım 1919. Heyeti temsiliyenin çoğunluğu ve Mustafa Kemal yeni meclisi Anadolu'da toplamak fikrinde. Kazım Karabekir bu defa bütün ağırlığı ile bu fikre karşı koymuştur. İstanbul'la bozuşuruz. Bir damat Ferit hükümeti daha gelir. Halk ayaklandırılabilir diyordu. Kuvvet başında yalnız kendi vardır sanıyordu. Bu tek bir kol ordudan ibaretti. Birinci gün sonuç alamadıysa da ertesi gün Rauf Bey'in de katılmasıyla Mustafa Kemal ve arkadaşları daha fazla diretmediler. Rauf Bey kendi de İstanbul'a gitmek, fedakarca tehlikenin içinde bulunmakta milli hareket için fayda görür. Rauf Bey hala Hamidiye kahramanıdır. Tek başına feda olmaktan ne çıkabilir? Kazım Karabekir padişah ve halifeyi İngilizleri fazla huylandırmaktan çekinip durur. Sabırlı olmak lazımdı. İstanbul'a gidecek milletvekilleriyle görüşerek direktifler vermek üzere Mustafa Kemal batıya doğru gitmeye karar verir. 18 Aralık'ta Sivas'tan ayrılarak Ankara'ya gelir. Gene yol parası yoktu. Bankalardan almak istemiyordu. Birinden borç aldılar. Otomobil lastiğini de Amerikan okulu müdüründen. Ankara'da bir nutku vardır. Bu nutukta ilk defa zaferle dahi işlerin bitmeyeceğini söylemiştir. Bugünkü yapacağımız vatanı parçalanmaktan ve milleti esir olmaktan kurtarmaktır. Ama vazifemiz bununla bitmeyecektir. Medeni milletler arasında faal bir unsur olabileceğimizi ispat etmemiz lazımdır der. Seçim yapıldıktan sonra son İstanbul Meclisi mebusanı 12 Ocak'ta 140 kişiyle toplanmıştır. 80 milletvekillik çoğunluk kendine Müdafaa-i Hukuk Grubu adını vermek istemez. Felah-ı Vatan teklifini benimser. Padişah inhirafı mizacını ileri sürerek meclisi açmaya bile gelmez. Padişah hürriyet ve itilafçılarla İngiliz korkusunun baskısı altındadır. Meclisi kendine mal etmekten korkmaktadır. Milletvekillerinden bir takımı da sarayın gölgesi altına girmiştir. Bu meclisin tek faydası Misak-ı Milli'yi kabul etmesidir. Misak-ı Milli, yabancı işgal kuvvetlerine milli hareketin sadece Türk vilayetleri üzerinde hak dava ettiğini, ne Suriye'de Fransızların ne de Irak'ta İngilizlerin kazançlarına dokunulmayacağı inancını vermek bakımından şüphesiz pek faydalıydı. Profesör Yeşke der ki, Mustafa Kemal ezeli düşman tanımazdı. Hiçbir zaman kazandığı zaferi aşırı isteklerle tehlikeye sokmamıştır. 30 Ekim 1918 mütareke hattı ötesindeki Osmanlı topraklarından cesaretle vazgeçmesi ihtilalci eserlerinin en büyüğüdür. Atatürk bu istekler çizgisini Batı Trakya meselesinde bile aşmamış ve Dünya Harbi'nden sonra biricik gerçek antlaşma olan Lozan'ı elde etmiştir. Sevr Antlaşması'nın ne Anadolu ne onun bu meclisine zorlanamayacağını bilen müttefikler için yeni bir hava yaratmak lazımdı. 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'na saldıran filoya komuta etmiş olan Amiral Robek, ki İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseriydi, verdiği raporda der ki, "Her tarafta fiili kontrolde bulunamayız. Çok gemi ve kuvvetle yalnız İstanbul'a ve kıyılara hakim olabiliriz. Meclis açılınca liderler İstanbul'a geldiler. Davranışları müttefiklere karşı düşmancadır. Batum'u boşaltarak kuvvetleri İstanbul'a toplamalıyız. Barışı çabuk yapmalıyız. Padişahın durumunu kuvvetlendirmeliyiz." İstanbul işgaline karar verilmişti. Mustafa Kemal Rauf Bey'e arkadaşlarını al gel der. Hayır, bilakis arkadaşlarını alarak padişahla görüşmeye gider, Vahidüddin onlara öğüt verir. Mecliste konuşmalarınıza dikkat ediniz, müttefikler her şeyi yapabilirler, İsterlerse Ankara'ya da giderler der. Bir milletvekili saray penceresinden düşman zırhlılarını göstererek, "Padişahım bunların hükmü su kenarına kadar geçer, rahat olunuz, Anadolu pulattır. Vatan savaşı başarılacaktır," der. Sonunda padişah ve halife gene son sözünü söyler. "Rauf Bey, bir millet var, koyun sürüsü. Buna bir çoban lazım, o da benim." 16 Mart 1920 günüydü. Rauf Bey meclise dönünce muhafız kıtası kumandanı gelir. Rauf Bey'e, "Kapıda İngiliz var. Sizi ve Kara Vasıf Bey'i teslim almaya gelmişler," der. Rauf Bey Malta'ya sürülür. İstanbul. Şimdi biraz da duruma İstanbul'dan bakalım. 1920 Mart'ının 16'sında İstanbul'un İtilaf kuvvetleri tarafından işgal edilmesine kadar süren bir devir geçirmiştik. Bu devirde Anadolu yavaş yavaş İstanbul'dan kopup uzaklaşacaktır. Yunanlılara karşı ilk dayatma baş göstermiştir. Her tarafta milli kuvvetler kurulmaktadır. Saray, Baba Ali, Hürriyet ve İtilaf gazeteleri Anadolu direnişinin barış şartlarını ağırlaştırmaktan başka bir şeye yaramayacağını yazmaktadırlar. Milli kuvvetlerin adı İstanbul edebiyatında haydut çeteleridir. Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in bir tahminine göre Anadolu'da yeniden şekavet ve yağma devrini açanlar, Yunanlıların ekmeğine yağ sürmektedirler. Damat Ferit'i ikinci defa iktidara getirdiği vakit, meclis ikinci başkanı Hüseyin Kazım Bey itiraz edince padişah, "Ben istersem Rum patriğini de, Ermeni patriğini de, haham başını da iktidara getiririm," demişti. Damat Ferit kabinelerinden birinde, Adliye Nazırı Bosnalı Ali Rüştü Bey, Yunan taarruzu başarısı için dua ettirmiştir. İstanbul'un vatansever ve milliyetçi takımı da Anadolu direnişinden kesin bir sonuç bekliyor muydu? Hayır. Birinci Dünya Harbi'nde varını yoğunu kaybeden, biten, tükenen, nihayet arta kalmış silahlarının çoğunu teslim eden bir memleket, gerilla çeteleriyle İtilaf devletlerinin ordularına ve donanmalarına nasıl karşı koyabilecekti? Üstelik şimdi İzmir'den içeriye doğru bir de istila ordusu sürmüşlerdi. Ama Türk milletinin her şeye boyun eğmeyeceğini gösteren bir dayatma hareketi, barış pazarlığı bakımından elbette faydalıydı. O şartla ki Anadolu pek ihtiyatlı davranmalıydı. Hele İngilizleri gücendirmemeye dikkat etmeliydi. O sıralarda İstanbul fikir ve politika adamlarından bir hayırlısının bizim akşam binasındaki matbuat cemiyeti salonunda bir toplantısı olmuştur. Varılan karar Mustafa Kemal'e itidali elden bırakmaması ve İngilizleri kuşkulandırmamaya çalışması için bir telgraf çekmek. İngilizleri kuşkulandırmamaktan maksat Eskişehir gibi bazı merkezlerde bulunan İngiliz kıtalarına saldırmamaktı. Bu toplantı için İstihbarat-ı Sulhiye Komisyonu'nda çalışan İsmet Bey'i, İsmet Paşa, davet etmiştik. Kendisini daha eskiden tanırdım. Geç geldi ve salonun bitişiğindeki odada oturdu. Toplantı tartışmalarını kendisine anlattık. "Peki ama Anadolu ne diyor?" dedi. Toplantıya gelenlerin unuttukları da buydu. Bu sırada İsmet Bey'in Necmettin'le bana, "Anadolu'da yeni bir kahraman yaratmaya çalışmayın," dediğini de hatırlarım. Anadolu. Anadolu İstanbul'un kılavuzluğuna bağlanmalıydı. Fakat İstanbul ne yapacaktı? Çoktandır İstanbul'da Amerikan mandası fikri alıp yürümüştü. Vatansever ve milliyetçi takımının başlıca söz ve kalem sahiplerine göre, eğer Türkiye topyekün Amerikan mandasına girecek olursa, ileride yeniden kurtulmak imkanını bulabilirdi. Büyük tehlike parçalanmakta, Anadolu ve Trakya'nın Fransız, İtalyan ve Yunan nüfuz bölgelerine ayrılmasındadır. Fakat iki büyük mesele var. Amerika'yı Türkiye mandasını kabul etmeye nasıl kandırabiliriz? Ermeni öldürüşçülüğü suçumuzu Amerikalılara nasıl affettirebiliriz? Yahya Kemal'in "Ah bizi toptan yalnız biri alsa" diye kıvrandığı gözümün önüne gelir. İster Amerika, ister İngiltere veya Fransa. Bu sıralarda İstanbul'a uğrayan bir Amerikan ayağını manda meselesini Kongre'ye kabul ettirmenin hemen hemen imkanı olmadığını söylemiştir. Bir de İngiltere mandacıları, daha doğrusu himayecileri vardı. Bunlar İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ni kurmuşlardır. Cemiyet Said Molla gibi satılık ajanların elindedir. Programları basittir. Eğer İngiltere bize bir lütufta bulunursa, Osmanlı saltanatı, hilafetin ruhani ve manevi bütün kudretini İngiliz müttefiklerine hadim kılmayı taahhüt eder. Henüz barış şartları hakkında bir şey bilindiği de yok. Ama tasarlamaların yaman olduğunu biliyoruz. Müttefikler Wilson'ın barış notasına verdikleri cevapta, yabancı toplumları Batı medeniyetine düşman Osmanlı idaresinden kurtarmak ve Osmanlı Devleti'ni İstanbul'dan dışarı atmak gerektiğini söylemişlerdi.